Ayrım 10, yeni bölüm anne olmak. Zormuş gerçekten anne olmak, çok zormuş. Derini bizim evde geçen bir yılından dolayı 3-4 saatte bir uyanıp meme isteyen, altını kirleten, sabahlara kadar ağlayan, yeni doğmuş bir bebeği büyütmenin zorluklarını biliyordum. O yanın çocuklarından dolayı okul çağına gelmiş olanların özel ders veya dershane masraflarından, sınav korkularına kadar tüm eğitim sorunlarını, ortalama kısmından dolayı ise ergenlik çılgınlıklarını da bildiğim sanıyordum. Ama ergenliği atlattığını düşündüğüm bir kızın bende yol açacağı endişeleri tahmin bile edemezsin. Defne ile hayatımız aslında babasını kaybettikten sonra fazla değişmemişti. Aynı rutini devam ettiriyorduk. Bir farkla ki ölüm acısı bizi daha da yakınlaştırmıştı. Hafta sonları kardeşimin bize kalan Ford'unu atlayıp markete gidiyorduk. Evin ihtiyaçlarını alıyor, sonra da sahil boyunca kilometrelerce araba sürüyorduk. Aramızda sürekli konuşarak eskiden hep hastalığın seyrini konuşurken şimdi her ikimiz de Kayhan olan güzel anılarımızdan söz eder olmuştuk. Ayrıca hemen hemen her akşam yemekte başlayıp yemek sonrası uzanan bir terapi seansı yapıyorduk sanki. Onanırken yanımızdaymış gibi mutlu oluyorduk. İkimize de iyi geliyordu ondan söz etmek. İlk haftalar her şey yolunda gitmişti. Defne okuldan sonra arkadaşlara takılmadan doğru evine geliyordu. O yaştaki kızın özellikle de yetiştiği kültürde yas tutmasını beklememiştim ama o babasının ölümüyle öylesine sarsılmıştı ki arkadaş eğlencelerine katılmak gerçekten içinden gelmiyordu. Benim sinemaya veya tiyatroya gitme ya da bir restorana yemeğe çıkma tekliflerimi bile nazikçe reddediyordu. Tam bir ev kedisi olmuştu. Aslında mezuniyet yeri olduğu için bir yerde işime geliyordu bu hali. Hele okulunu hayırlısıyla bitirsin, İstanbul'da gününü gün eder diyordum. İyi de kim ne edecekti? Memlekette tek bir arkadaş dayı yoktu o kızın. O yanın kendi yaşıtı çocuklarıyla kaynaşması için İzmir'e yerleşmeyi bile düşündüğüm oluyordu. Hayatımız böyle monoton bir huzurla akarken, Defne bir cumartesi akşamı bir sınıf arkadaşım doğum günü partisine gideceğini haber verdi. Keşke dün söyleseydin dedim, gidip bir hediye alırdık. Biz okulda aramızda para toplayıp aldık bir şey. Gel odana gidip elbiseni seçelim halde, ne giyeceksin? Blue jean ve tişört. Doğum günü partisine ayıp olmasın? Olmaz. Nerede bu parti, arkadaşın evinde mi? Bir kafede. Hangi kafe? Hep gittiğimiz kafe işte, sen bilmezsin. Biz senin oraya hiç gitmedik. Adı yok mu? Adını ne yapacaksın hala? Sen de mi geleceksin yoksa? Belki gelirim dedim gülerek. O gülmedi. Sinirine dokunmaya başladığımı fark ettiğim için üstelemedim. Yemeğimizi biraz erken mi yiyelim diye sordum. Neden? Gecenin partilerinde yemek bulamaz da aç kalmamak için bir şeyler atıştır öyle git. Cips, sandviç, kek falan vardı merak etme. Tamam, ne zaman hazır olursun seni bırakayım mı o kafeye? Beni Jeff gelip alacak arabasıyla. Jeff kim? Okundan bir arkadaş. Dönüşüm? Jeff getirir. Jeff içki falan içmez umarım. Hala. Odasına çıktı. Ben mutfak masasını hazırladım. İkinci servisi kaldırdım. Izgaraya yerleştirdiğim bonfilelerden birini folyoya sarıp gerisin geriye buzluğa yerleştirdim. Yüreğimde sanki sevgilim son anda akşam yemeğine gelemeyeceğini haber vermiş gibi çok tanıdık ve çok buruk bir sıkıntıyla donup durdu mutfakta oturma odasının arasında. Az sonra Defne üzerinde dizleri lime lime bir bulicin ve siyah bir bluza çıka geldi. Her zamanki alt kuyruğunu çözmüş, saçlarını omuzlarına dökmüştü ve dudaklarına ruj kirpikleri rimel sürmüştü. Bakı kaldım karşımdaki yeni Defne'ye. Ben şaşkınlığımı yenmeye çalışırken dışarıda bir araba kornası üst üste öttü. Jeff geldi diyerek pencereye koştu kız. Birine el salladı. Bu Jeff erkek arkadaşın mı? Sadece arkadaşım. Kaçta dönersin? Bilmiyorum hala. Geç kalmayayım mı? Okey. 12'de evde ol. Deri ceketini kaptı. Kapının yanındaki dolaptan bana eliyle bir öpücük yolladı çıktı. 12'den geç kalma sakın. Hey, duydu mu beni? Uçtu gitti Defne. Beni duydu mu duymadı mı hiç bilmiyorum. Duyduysa sözümü dinler mi onu da bilmiyorum. Dinlemeyecek olursa ne yapacağımı, nasıl bir tavır koyacağımı ile hiç bilmiyorum. Miami'ye geldiğimden beri kardeşimin öldüğü gece dahi kendimi bu kadar yapayalnız hiç hissetmedim. Televizyonda kanallarında sürükleyici bir film aradım, buldum. Koca bir kase mısır plattan yanıma koyup ayaklarımın önündeki pufu uzattım. Anlasa ihtiyacım var sigara içmeye. Kardeşime söz vermemiş olsaydım şimdi yanımda sigara paketimle çakmağım da olurdu. Bu film bitince bir başka film bulurdum. İkincisi bitene kadar da nasıl olsa dönerdi Defne. Birinci film bittiğinde mısır patlakları, ikinci bittiğinde sabrım tükenmişti. Saat 12'yi çeyrek geçiyordu ve Defne meydanda yoktu. Cebini aramadan önce yarıma kadar beklemeye karar verdim. Mutfakta oyalandım. Masaya ertesi sabah kahvaltı sonrasını serdim. Pencereye kadar gidip 3 kere sokağa baktım. Saat 20 oldu. Evin bütün odalarında bir gezintiye çıktım. Biri çeyrek kala Defne'nin telefonunu çaldırdım. Çaldı, çaldı, çaldı, açılmadı. Odama gidip soyundum. Mutfağa gidip kendime bir bardak süt hazırladım. Bir daha çaldırdım telefonunu. Çaldı, çaldı, çaldı, açılmadı. Sütü buzdolabına geri koyup bir kadeh şarap doldurdum bu sefer. Salonda sokağa gören pencerenin önüne bir iskemle çektim. Odanın ışığını kapattım. Şarabımı yanıma alıp perdenin gerisinden caddeye gözleyerek oturdum. Aklıma uzun zamandır hiç düşünmemiş olduğum ilhamı geldi. Bir sabah iş yerine sarhoş gibi gelmişti. Gözleri hiç uyumamış gibi bakıyordu. Huysuzdu, yorgundu. Hayrola, bu ne hal ortak demiştim. Feneri nerede söndürdün dün gece? Pencerenin önünde tüm perdenin gerisinde söndürdüm. Neden? Benim kız yine sorti yaptı dün gece. Anlayamadım ne demek istediğini. Bizim uçaklar sorti yaparlardı bayram gösterilerinde. Gülerek sordum. Uçtu mu yani? Uçtu. Hem de ne uçmak. Sabahın 4'üne kadar. Bütün kabahat bende aslında. Kızım tatile geldiğinde kabahini kessin diye ona bizim Bori'yi tanıştıran bendim. Meheldir bana. Şimdi onun sayesinde bir arkadaş grubu edindi. Çıkıyorlar sabaha kadar bu diska şu bar geziyorlar. Bar dedim ise türkü bar mı neymiş müzik yapıyorlarmış. Bizim zamanımızda dans edilirdi. Buna evde bardaklar durdukları yerde sallanıyorlar dervişler gibi. Derya eve dönene kadar gözüm uyku girmiyor. Pencereyi git gel türün ardından kendini göstermeden sokağa gözetle imanım gevredi. Niye türün ardından? Karizmayı çizdirmemek için. Beklediğini bilirse olmaz. Bunlara bir şey de söylenmiyor ya. En iyisi yüz göz olmamak. Annesi ne diyor bu işe? Allah'tan Eda'nın haberi yok. Uyku ilacını yutup mışıl mışıl uyuyor. Hiç ama hiç hak vermemiştim İlhami'ye. Benim kızım olsa alırdım karşıma. Bir saat saptardım. O saate gelmediyse bir daha gece gezmesi yok. İşte bu kadar. Ah ne budalaymışım. Ne bilgisizmişim. İlhami'yi kınarken. Işığı kapatmam, perdenin arkasına saklanmam hep Defne onun merak içinde beklediğim mühim misin diyeydi. Bilmesin de aramıza sakın olu bir tartışma falan çıkmasın. İdare edemeyeceğim bir durumun içine bulamayayım kendimi. Elim sabahlamı cebine koyduğum cep telefonuna gidiyordu ikide bir. Kendimi tutuyordum. Bu kız, bu anası kılıklı Defne. Hele sağ salim bir dönsün eve, ben gösterecektim ona. Kardeşini yeni kaybetmiş bir insana yapılacak şey miydi bu? Yarın ilk iş münasip bir saatte o iyi aramalıydım. Onun Defne ile yaşlı çocukları vardı madem, ona danışırdım. Evet orası İzmir, burası Miami'ydi ama bu iletişim zıbrıntılarının yüzünden yaşam tarzı da kültürler de içe girmişti değil mi? Bu gençler hepsi aynı kıyafetleri giyiyorlar, aynı şarkıyı dinliyorlar, aynı dergileri okuyorlardı. Birbirinden besleniyorlardı. Ah nihayet, bir araba durdu evin önünde. Onu camda beklediğimi görmesin diye koşturarak odama girdim. Kapıyı azıcık araladım, bekledim. Ne gelen vardı ne giden. Çıktım odamdan. Mutfakta bir bardak şarap daha koydum kendime. Oturma odasındaki eski yerime yollandım. Oturdum sandalyeye, gözlerim yolda bekledim. Ah hala, iskemlenin üzerinde mi uyuyorsun? Açtım gözlerimi, Defne tepemde. Üstünü mi işemiştim ne? Üstüm ıslak. Ah uyuyakalınca şarap kadehi kucağıma devrilmiş, şarap gelince dökmüşüm. Saat kaç diye sordum. Biraz kalk geç kaldım değil mi? Saat kaç Defne? 3. Bu saate kadar ne yaptın kızım? Dans ettim, şarkı söyledim, eğlendim. Senin yaşındakilerin bu saate kadar kafelerde gezmesi yasak değil mi bu ülkede? Kafede değildim. Saat 12'den sonra doğum günü kutladığımız arkadaşın evine gittik. Annesi babası evde miydi? Hayır. Çocukların doğum gününe katılmadılar mı yani? Katılmadılar. Neden? Arkadaşımın babası yok. Nasıl yok? Gitmiş hala. Benim annem nasıl gittiyse öyle. Annesi de gece çalışıyormuş ta sabaha kadar. Bir kadın sabaha kadar ne iş yapar merak ettim. Hasta bakıcılık yapıyor. Hala haydi git yatağına. Yarın konuşalım. Şu an çok uykum var dedi Defne. İçimden gelen ona iyi misin, aç mısın, bir şeye ihtiyacın var mı, bu saate kadar ne yaptın, içki mi içtin, bir şeyler mi çektin, yoksa cep denen oğlanla mı seviştin, her ne yaptıysa benimle paylaşmak istemez misin diye sormaktı ama hiçbir şey diyemeden kalktım yerimden. Her tarafım tutulmuştu. Zorluk yatak odama yürüdüm, ıslak geceliğimi de değiştirdim ve yatağa girdim. Başucumdaki saat 4'ü çeyrek geçiyordu. Bana saat 3 diye yalan söylemiş demek ki. İçime tuhaf bir acıyla ışığı söndürdüm ve kendimi çok ama çok çaresiz hissettim. Tahminimden çok daha zordu annelik. Bölüm sonu sayfa 134. Yeni bölüm Handan sayfa 135. Vah canım vah, annelik zordur ama sen de kendini acımakta pek mahirsin. Hatta üstüne yok diyebilirim. Beni bile geçtin açıkçası. Bu hafif boğuk ses onun sesi. Tanrım, o burada. Bunca zamandır benimleymiş. Hızla odayı tarıyor gözlerim. Daha önce oturduğu koltukta bacak bacak üstüne atmış oturuyor. Üzerinde Refik Cemal'in ona umutsuzca aşık olduğunu andığı gün giydiği dar kesimli lacivert elbise var bu sefer. Odamda ne arıyorsun Handan, gitmemiş miydin sen? Yo, niye gideyim ki, seni dinliyordum. Hava aydınlanınca görünmez oldun, gittiğini sanmıştım. Ben tıpkı ay gibiyim Handan. Gündüz ayı göremezsin ama o hep gökyüzündedir. Orada olduğunu bileydim yüksek sesle anlatırdım masal anlatır gibi. Seni duymam için konuşman şart değil ki. Madem okuyorsun düşüncelerimi sana inanmadığımı da okumuşsundur. Parmağını sallıyor bana yüzüne buzik bir gülümsemeyle. İçinden inanmak geliyor ama inanmamak için zorluyorsun kendini. Doğru söylüyor aslında. Elbiseni değiştirmişsin diyorum. Duruma uygun bir kıyafet giydim. Senin son anlattıklarını hatta anlatacaklarını tüller içinde dinlemen pek yakışık kalmazdı. Bu elbiseyi sen Refik Cemil'in sana aşık olduğunu anladığın gün giyiyordun. O gün aslında benim ona aşık olduğumu anladığım gündür. Asla sevmemem gereken kişiye bana kardeşimden yakın biricik Neriman'ımın kocasına olan derin aşkımı fark ettiğim gün. Ah Handan, bu lacivert elbise o gün ruhumu ele geçiren elimin rengini taşıyor. Koyu karanlık yadısız bir gecenin rengi. Sen bana mücadeleni anlatırken üzerinde bu esbab bulunsun istedim. Biliyor musun, ben de en zorlu savaşımı kardeşimin hastalığı ve ölümü sırasında verdiğimi sanıyordum. Ne büyük yanılgıymış. Biliyorum elbette, ölüme çağrı yok ama ölümden beter durumlar olabilir. Handan kardeşini bırak da şimdi sen bana seni bu odaya getiren hadiseyi anlat. Biliyorsan niye anlattırıyorsun? Sana daha önce de söyledim ya, içini boşaltmak iyi gelir. Ne demiş Freud? Yaşadıklarını yüzleşebilmek ruh tedavisinin birinci adımıdır. Freud'un savrı çoktan aşıldı. Sam ne demek anlayamadım ama ben ancak kendimi zamanımı hakikat ve malumatını bilirim. Sana kendi bildiklerimi yardım etmeye çalışıyorum. Neden ama? Sen bir iyilik meleği değilsin ki. Kendimi senden mesul hissettiğim için. Benim yüzümden taşımıyor musun Handan adına? Adamın sorumlusu babaannem, o düşünsün. O öldü. Bense romanımın sayfalarından hala yaşıyorum. Bak daha dün gece sen yine sabaha kadar beni okudun. Benimle münakaşayı bırak ve bana itham et. Birlikte belki bir çare buluruz. Ne umutsuz bir halde olmalıydım ki bana bir ruh bile değil, bir sanal kişi, bir roman karakteri yardımı yaklaşıyordu. Roman kaçar kendine yararı dokunmamış Handan yardımcı olacaktı bana. Oysa bana Allah'tan başka kimse yardım edemezdi. Çünkü ne hukuk kalmıştı yaşadığım ülkeyle, ne özgürlük ne de vicdan. İtiraz etmeye kalkan yiyordu gazı. Dilini kalemini tutamayan pankart açan tutuklanıyordu. Anlatsam anlayamaz ki. Beni küçümsemek ya bir çare zannetmek hata ediyorsun Handan dedi düşüncelerimi okuyarak. Halide Edip'in, senin birkaç gece boyunca o meydanda verdiğin mücadelenin, bir mislini başka meydanlarda verdiğine haberin var mı? Sen sokaklarda koşuşturmuş, polislerle dalaşmış olabilirsin. O hakiki savaş cephelerinde sadece düşmanlarla savaştı, bunu biliyor muydun? Elbette. Dahası da var. Senin erkeklerle müsevvi kılan şu hürriyetin var ya, arabanı atlayıp memleketin bir başka köşesine gidebilme, bir otelde tek başına oda tutabilme hürriyetin. İşte bütün bu hürriyetlerin kazanılmasında payı var beni yaratan kadının kaleminin. Bu saydıklarını ben sadece Cumhuriyet devrimlerinde borçluyum. Cumhuriyeti kuranları Fikrem kim besledi zannediyorsun? Kadının şahsiyeti kazanması önce işte ince ince romanlarda, vakalelerde işlendi. Misal istiyorsan işte ben. Ben modern kadının en güçlü sembollerinden biriyim. Hatta daha fazlasıyım. Osmanlı camiasının parçalanmış ruhunu temsil ediyorum. Halide Edip o gün münevverlerini kafa karışıklığını anlatmak için beni kullandı. Daha neler? Bak anlatayım sana. Benim yaşadığım günlerde Osmanlı entelektüelleri gelenekçi mi, ilerici mi, hümanist mi, realist mi, İslamcı mı, batıcı mı yoksa Türkçü mü olsunlar ne istediklerini bilemedikleri bir ruh hali içindeydiler. Kafaları karışıktı tıpkı benim gibi. İçinden bugünün aydınlarından pek bir farkları yokmuş demek geçti. Ama Handan günümüz siyasetiyle değil sadece benimle ve kendiyle ilgileniyordu. Sen siyasi kararsızlıklar içinde değilsin ki Handan dedim. Sadece kime aşık olduğun konusunda karışıktı senin kafan. Benim aşık olduğum üç erkek biraz semboldür aslında. İlk aşkım Nazım, kadına karakter ve zeka arayan batılı erkeği, sefik kocam Hüsnü Paşa ise kadını sadece cinsel ve nesil olarak telakki eden Osmanlı erkeğini temsil eder. Ama kollarında öldüğüm yasak aşkım, bendeki zekayı, ruhu ve kadını aynı anda görebilen tek kişi oldu. Bu yüzden ben çok onu sevdim. Muhakkak. Nazım beni zeki ve münevver bir insan olduğum için idealini ortak etmek istemiş, kadınımı fark etmemişti. Oysa Refik Celal benim hissiyatımı ve ihtiyaçlarımı birlikte görerek beni bütün hasretlerim ve zaaflarımla sevdi. Zaaflarını da kabul ediyorsun yani. Elbette. Sen de tıpkı bana benziyorsun. Modern bir kadınsın. Akıllı ve tahsili bir ve çalışkansın. Buna rağmen cinsel ihtiyacının ve öfkenin esiri olabiliyorsun. Ama başka bir hasretin mevcut ki takdire şayan. Neymiş o? Benim neslimin kadınlarına has bir aile mefhumum var. Kardeşin için kendini paralıyorsun. Yeğenine sahip çıkıyorsun. Bu yüzden sayfalardan fırlayıp karşına geliyor, sana yardım etmeye çalışıyorum. Sen bana yardım edemezsin, geçmişte kaldın sen. Ben zamanlı ve mekanlı dışındayım. Bu beni senden güçlü kılıyor. Yok canım. Senin gözünde aciz ve zavallıyım, hatta günahkarım. Benim günah işlememek için ölümü seçtiğimi dahi takdir edemiyorsun. Ölümü seçmek kolay değildir. Ehemmiyetimi de anlayamadın ayrıca. Beni hep aşk için yaratılmış bir kadın olarak telakki ettin. Oysa romanda bana aşık olan çoğu erkek güzelliğimi, dişiliğimi değil, bilgimi ve zekamı tarzıma kapadılar. Beni Osmanlı kadınlarını malumatlı ve şahsiyet sahibi olmaya heveslendirmek için yaratmıştı Halide Edip. Ama Refik Cemal'e hissettiğim aşk, yazarımın niyetini aşktı. Romandaki her şeyi gölgede bıraktı. Neden biliyor musun? Çünkü aşk insanın en büyük tuzaktır. Her şeyin önüne geçer. Her zaman değil Handan. Mesela benim hayatımda şu anda aşktan çok daha önemli bir şey var. Sen aşkı aşan bu duyguyu anlayabilir misin? Çünkü anneliği hiç tatmadın. Sen de tatmadın. Çocuğun yok ki senin. Artık var. Bir çocuğa bağlanmak için onu doğurmanın şart olmadığını bileydim, bu canımı boşuma harcamazdım. Önel kardeşimin kızı bana anneliğin ne olduğunu öğretti. Annenin yanı sıra başka vasiyetlerinin de olacağını unutma lütfen. Kadınlara çok da işin düştüğü bir zaman dilimindeyiz yine. Şu anda benim birinci görevim Defne'yi selamete çıkarmak. Ona layık olduğu şartları temin etmek de sana düşüyor. Bu ülkede yaşayacaksa erkeklerin müsavi olacağı kanunların her daim baki kalması için elinden geleni yapmalısın. İçimden bir ses çok yanlışlar yapıldığı için tarihin yakıtı yine tekerrür edeceğini söylüyor. Tarih hep tekerrür eder adışın. Çünkü insanoğlu asla ders almaz. Defne hayırlısıyla önce özgürlüğüne kavuşsun da nerede ve nasıl yaşayacağımızı biz sonra karar veririz aramızda. Handan uzun lacivert eteğinin telasını hışırtarak dolaşıyordu adada. Birden durdu. Serbest değil mi şu anda diye sordu. Hapiste mi yoksa? Yutkundum. Hapiste değil, sadece gözaltında. Duruşmayı, ay pardon, duruşmayı bilemezsin tabii. Mahkemenin çıkmasını bekliyoruz. Mahkeme serbest kalacak çünkü hiçbir suçu yok. Çok emin olma, siyasi mahkemelerde adalet olmaz. Küçük bir kızın siyasetle ne ilgisi olur ki? Bir yanlışlığa kurban gitti, hepsi bu. Mahkemeye çıktı ama masumiyeti anlaşılacak. Handan'la göz gezi geldik. Tuhaf ışıklı büyük gözlerine müthiş bir endişe gördüm. İnanmalı doğru söylüyorum dedim. Onu sırf o anda Taksim'de tesadüfen olduğu için tutacaklar değiller ya. Vicdan diye bir şey var, mantık var. İnsanlık ölmedi ya. Niye öyle şaşkın gözlerle bakıyorsun? İnanmıyor musun söylediklerime? Gencecik bir kız durup dururken niye tevkif etsinler? Her şeyi anlatacağım ama etrafında fırfır dolaşıp durma öyle. Aklım dağılıyor. Lütfen git koltuğuna otur. Çok sinirlisin. Asiye hiçbir mesele çözmediğini ben tecrübeyle öğrendim. Biraz sakin ol. Gitti. Yatağın karşısındaki hasır koltuğa oturdu. Yine bacak bacak üstüne attı. Bu kez ben dolaşmaya başladım küçük odada. Defne'yle başımıza gelenleri sakin kalarak anlatabilme imkanı yok çünkü. Şimdi de sen benim etrafımda fırfır dolaşarak nakledeceksin hikayeyi öyle mi? Diye sorunca birden tepem attı. Başıma gelenleri bilseydin neden böyle asabi olduğumu anlardın. Şu son günlerde yaşadıklarımı anlatırken sakin olamam. İnan bana, çadırmak üzereyim Handan. Boynunu büktü. Tamam sinirlenme hemşire. Nasıl istiyorsan öyle anlat dedi. Seni dinliyorum. Bölüm sonu sayfa 142. Ayrım sonu.